podcast dinle.
Dostum, sevgili İhsan Karagöz ile beraberiz. Kendisi Mondelez International, Türkiye İhraç Pazarlar Genel Müdürü. Hoş geldin İhsan.
Bütün merhaba, hoş bulduk Koray. Hepsi,
bütün lezzetli markaların hepsi background'da. Böyle bir iştahımız da biraz açıldı. Peki o zaman hemen evet. Sana şeyi sorayım. Bu güzel markaların bulunduğu Mondelez'in çatı markasını bizlere biraz tanıtabilir misin? Ülkemizde hangi markalarla faaliyet gösteriyorsunuz? Gelişim planlarından da kısaca bahsedebilirsen çok memnun olurum.
Tabii, memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim bu nazik davetin için. Bu podcast'ta bulunmak gerçekten bir onur okşayıcı. Seninle beraber parça marka ve spordan bahsedebilmek, kayaktan bahsedebilmek çok güzel olacak eminim. Şöyle, Mondelez dünyada 150'yi aşkın ülkede faaliyet gösteren bir atıştırmalık devi. Aslında ismi enteresan. Aslında özüne baktığımız zaman eski Kraft kökenli bir şirket. Yıllar önce Türkiye'de de vardı. 1995 yılında Türkiye'ye geldi Kraft. O zamanlar Marsa KJS denilen şirket kuruldu. Marsa Kraft Jacob Suchar. 95 yılında ve Türkiye'ye ilk kez Milka Toblerone, kahvede Jacobs Maxwell House, yine toz içecekte de Tank ile girmiştik. O zamanlar ürün müdürü olarak ben çalışıyordum. Sonra tabii ben ayrıldığım şirketten falan filan aradan böyle başka şeyler geçti. Sonra tekrar 2016 yılında ben geri döndüm. Mondelez bu kökenden gelen bir şirket. Daha sonra çeşitli birleşmeler, ayrılmalar oluyor. Bünyeye Cadbury giriyor. Cadbury Türkiye'de işte Kent Gıda'yı satın alıyor. Intergam firmasını satın alıyor falan filan derken. Ama dünyada 2014 yılında ayrılıyor Kraft grubundan ve bu atıştırmalık şirketi ayrı bir şirket haline geliyor. Gelirken de şirkete bir isim bulma gibi bir problem var tabii ki. Ondan sonra ve şöyle bir şey yapılıyor, deniliyor ki yani çalışanlar versin şirketin ismini. Buradan da bir çalışanlar arasında bir yarışma düzenleniyor. O enteresan, böyle iki apayrı yerden gelen iki tane öneri, aynı öneri. Monde ve Deliz, yani dünya ve lezzet kavramlarının şeylerinin kelimelerinin birleşiminden yaratılmış bir kelime. Lezzetli dünya anlamına gelen bir kelime yaratılıyor ve şirket ismini buradan alıyor. Globalde yaklaşık 26 milyar dolarlık bir ciroya sahip. Aslında atıştırmalık dediğiniz kategoride 26 milyar dolarlık ciro oldukça iyi bir rakam ve gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Globalde 6 tane kategorimiz var. Bunlardan 2 tanesi Türkiye'de yok. Bir zamanlar vardı ama artık yok. Bir tanesi toz içecek, Tank. Bir diğeri de peynir. Herkesin bildiği Philadelphia peynirler bizim ürünümüz ama Türkiye'de bunları biz satmıyoruz. Yani olan kategorilerimiz hangisi? Sakız, şeker, bisküvi, çikolata. Sakızda Türkiye'de açık ara piyasa lideriyiz. Yaklaşık %60'a doğru gelen bir pazar payımız var. Şekerde hakeza öyle. Ha, bu arada sakızda ne var? İşte Falım bir numaralı markamız. 2 numara First, Tipi Tip, Publishers vesaire gidiyor. Yine şekerde baktığımız zaman tabii Kent markası var. Bu bayram şekeriyle ön plana çıkan bir marka. Yine Olips, Jellybon, Miss Bon, Tofita, Topi Top ve benzeri ürünler. Sour Patch Kids, SPK dediğimiz Sour Patch Kids aslında önce ekşi sonra tatlı diye Türkiye'de satılan ve Amerika'da çok büyük bir marka ve ne mutlu bize ki Amerika'nın önemli bir ihracatçısıyız biz Türkiye'de de. Buraları besleyen bir üretim tesisimiz var ki bu tesiste sakız ve şeker üretiyoruz. Dolayısıyla Türkiye sakız ve şeker dünyası için önemli bir üs Mondelez dünyasında ve üretiminin %50'den fazlasını ihraç eden bir fabrikaya sahibiz. Ve bunun da ana ihracat destinasyonları diyeyim. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, ikincisi İngiltere. Sonrasında da diğer Avrupa ülkeleri geliyor. Dolayısıyla şunu da söyleyebilirim. Bizim ihracat modelimizde de bunu gururla söylüyorum. Gelişmiş ülkeler ön planda. Niye gururla söylüyorum? Çünkü bu ülkelerde kalite standartları çok dar ve çok hassas, bunlara uyabilen, yıllar yılı buralara ihracatını sürdürebilen ve artırabilen bir şirketle yüz yüzeyiz bugün. Ve şekerden sonra bir diğer kategori çikolata ve bir diğeri de bisküvi. Çikolatada Milka Toblerone, böyle Côte d'Or gibi, Mikado gibi çok dünya çapında bilinen başka markalarımız var. Bunlar Türkiye'de satılmıyor. En azından şu anda satılmıyor. İleride inşallah oralara da gireriz. Bisküvide şüphesiz elimizde çok büyük bir marka Oreo var. Oreo gerçekten dev bir marka. Her geçen gün kendini daha da geliştiren bir marka. Oreo'nun yanında tabii birçok bisküvi var. Bunlar dünyada da aslında kategorinin ismi haline gelmiş bazı markalardan mesela bir tanesi Türk Cracker, Tak Cracker ya da bu yine büyük bir marka. Ritz Amerika'da büyük bir markadır. Türkiye'de henüz yani bir ara sattık ama sonra durdurduk var. Ve Lü denilen Fransa'daki büyük bisküvi markası yine bizim markamız. Lü Prince mesela yine çok büyük markalarımızdan biri. Ve aynı zamanda da Milka bisküvilere girdik biz yaklaşık 2 sene önce. Milka bisküvileri de Türkiye'de satıyoruz. Bunlar da olağanüstü lezzetli ürünler. Ve günün sonunda Türkiye'deki operasyonumuz bu 4 kategoride devam ediyor. Sakız, şeker, bisküvi, çikolata. Ve gerek yerli gerekse yabancı markalarımızda burada hem üretim hem ihracat yapıyoruz. Bu özellikle üretim kısmında 85 bin metrekare üzerine kurulmuş bir fabrikamız var. Gebze'de, Çayırova'da yaklaşık 1050-1100 kişi civarında çalışanımız var fabrikada. Ve Türkiye'nin dört bir yanına da dağılmıştı bir satış ekibiyle. Türkiye'deki muhtemelen en büyük satış organizasyonlarından birinin sahibiz.
Ben tabii çok başarılarımla her zaman gurur ve iftihar ediyorum. Gerçekten dev bir markayı yönetiyorsun ve iftihar ediyorum. Belli ödül törenlerinde de her zaman en çok alkışlayan dostlarından bir tanesi de benim. Bu liderlik gerçekten o kadar geniş spektrumu olan markalarda çok fazla emek istiyor. Gelelim bu günümüze ve pandemi sürecinin bu dönemde nasıl çalışmalarını etkiledi? Pandemi diyelim sonrası bu yeni normale uyum sağlamak için ne gibi böyle inovatif, yaratıcı çalışmalar düşünüyorsun? O konuda da görüşlerini almak isterim.
Eksik olma. Öncelikle nazik sözlerine çok teşekkür ederim. Aslında bazı şeyleri beraber başardık. Senin de bizim markalarımızın geldikleri noktalarda çok önemli emeklerin var. Bundan dolayı da ben çok teşekkür etmek isterim. Şöyle yani pandemi tabii böyle bizi hiç beklenmedik bir anda yakaladı. Biraz haber veriyordu ama böyle biz bu habere de diğer SARS, MERS falan gibi şeyler gibi, diğer pandemiler gibi, ya diğer salgınlar gibi değerlendirdik. Bunun bir pandemi haline geleceğini düşünmedik. Fakat öyle olmadı maalesef. Aslında şöyle söyleyeyim, biz biraz hazırlıklıymışız buna. Bunun da sebebi şu, Mondelez International, Uluslararası Matrix Organizasyonu, böyle çok çok organizasyonuna yedirmiş ve onunla gerçekten çok uyum içinde çalışan bir şirket. Dolayısıyla bizdeki Matrix aslında sadece Türkiye değil, aynı zamanda bizim bağlı olduğumuz Doğu Avrupa ve daha sonrasında bağlı olduğumuz Avrupa bölgesiyle de bir harmoni içinde çalışmamıza sebep oluyor. Ve yani bu öyle hayatımıza işlemiş durumda ki aslında herkesin şu kulağımda gördüğünüz kulaklıklardan birer tane var ve herkes günün çeşitli zamanlarında işte Ataşehir ofisimizde bir köşeye oturup bizde yani sabit masa sistemi yok. Herkes istediği yere oturabiliyor ve bazıları kafeteryada, bazıları işte kafede, bazıları tribünde oturuyorlar, dinlenme köşelerinde oturuyorlar ama kulaklığını takıp dünyanın herhangi bir yerinden bir toplantıya bağlanıp o toplantıda konuşuyorlar ve işleri aslında öyle hallediyorlar. Dolayısıyla bu dijital altyapı bizim bir bakıma bu pandeminin getirdiği çalışma şartlarına herhalde alışmamıza daha yardımcı oldu. Ondan dolayı da insanlar fazla yadırgamadılar. Yani biz işte bu işin başladığı 11 Mart'tan itibaren dedik ki mecbur olmadıkça bizim ofis düzenine ihtiyacımız yok. Mecbur olmayan insanlar, çalışanlar ofise gelmesin dedik. Ofisleri kapatmadık. Yani isteyen için açıktı ama herkes evinden çalıştı. Birçok şirket de aynı şeyi yaptı. Ama biz bir şekilde buna çabuk adapte olduk ve günün sonunda bir iş sonuçları açısından baktığımız zaman oldukça başarılı bir 2020 geçirdik. Ama sadece bu da değil. Önemli olan insanlar arasındaki ilişkiyi, o diyaloğun sürmesini sağlamak ve onlara yine kişisel gelişim fırsatlarını sürdürebilmek, ne bileyim çeşitli eğitimler almalarını sağlayabilmek vesaire gibi bu evde geçen ya da nasıl söyleyeyim ofisin dışında geçen diyeyim zamanı nasıl daha iyi, daha verimli kullanırız, buralarda enerjimizi nasıl canlı tutarız falan gibi böyle çeşitli departmanlar, eğitimler vesaireler planladılar. Bunlara özel seanslar planladık. Bunlar bizim bir bakıma bu yeni şarta uymamızı kolaylaştırdı. Ama yani şüphesiz bir yandan da biz ne diyeyim tabiri caizse hardcore business'ın içindeyiz. Yani biz üretim yapıyoruz, biz mal sevk ediyoruz, biz satış yapıyoruz abi. Yani Türkiye çapında 80 bin tane mağazaya düzenli olarak her ay mutlaka iki kere uğruyoruz. Yani her 15 günde bir Türkiye'de 80 bin tane bakkala gidiyoruz. Dolayısıyla bu ekibin piyasada olması lazım. Ama ne yaptık? Sabahları gelip bizim bir satış toplantımız vardı. Onu kaldırdık. Hiç kimse gelmesin. Evinden direkt ruta çıksın dedik. Ondan sonra ya da ne bileyim akşam geldiği zaman işte bir hesap verme ritüeli vardır. İşte şu kadar sattım, şu kadar aldım. Nakit para topladıysak topladık vesaire. Bunları kaldırdık. Bunu mümkün olduğunca biz şeyle yapalım dedik. Online halinde yapalım dedik. Ve bir diğer şey... biz yapacağımız planlardan da taviz vermedik. Yani geçen sene işte çıkartmayı planladığımız bir dolu ürün vardı ve bu planlarımızın hiçbirini ötelemedik. Yani çok net. İşte biz 60 dakika sakızı çıkarttık mesela First şemsiyesi altında. Bunu çıkarttık. Çok da başarılı oldu. Gayet iyi de sonuçlar elde ettik. Evet, insanlar nasıl söyleyeyim? Şöyle bir değişim oldu. İnsanlar eve daha fazla kapandıktan sonra bazı şeyleri büyük miktarlarda satın aldılar. Yani ekonomik paket satışlarımız daha arttı. Yani biz falım satıyoruz mesela. Falımı tek tek satarken, bu biliyorsunuz böyle genelde bakkallarda böyle bir kavanoz gibi bir şey vardı. Onun içine elini daldırsan alırsın. Onun yerine insanlar beşli paket, hatta 5x5'li paketlerimiz var böyle uzun şeyler, sütun şeklinde. Daha çok onları satın aldılar. Ha, biz de gördük, okey, mantıklı. Dolayısıyla ellerine stok yapmak istiyorlar diye. Onları daha çok o ürünleri ön plana çıkarttık. Bir de bir şey oldu mesela, o çok enteresan. Evde oturan insanlar çikolatanın ben en iyisini yiyeceğim dedi. Ve biz yani Toblerone satışlarını tutamadık, öyle söyleyeyim.
Milka ürün de çok lezzetli tamam. Ama onu da kabul etmek lazım. O bitter. Aman.
Müthiş değil mi? Bitter mesela bu sene çıkarttık biz bitteri. Daha evvel yoktu. Bitter ve beyazı çıkarttık ve her iki üründe olağanüstü bir tüketici ilgisiyle karşılandı ve inan ürünü yetiştiremedik yani bu derece.
Hayatımda yediğim en lezzetli bitter diyebilirim. Bitteri sevenler de ofise gelince böyle bir parça veriyorum. Her deneyen diyor bu nedir diyor. Bu nasıl güzel bir lezzet. Yolu çok açık o ürünün.
Toblerone Bitter gerçekten olağanüstü güzel bir çikolata. Yani evet. Ben de kişisel olarak tercihim bir numaram odur. Yani bütün çikolataların arasında bir numaramdır bu arada Bitter, Toblerone. Ama mesela beyaz çikolatayı da Türkiye'de çok seviyor. Özellikle kaliteli beyaz çikolatayı Türkiye'de çok seviyorlar. Yani bizim Milka'nın en çok satan ilk 3 SKU'sundan bir tanesi Milka Beyaz'dır. Ve ondan dolayı da Toblerone Beyaz'ı çıkarttık bu sene. Yine aynı şekilde olağanüstü bir ilgi gördü. Yine Toblerone'un içinde iki tane daha ürün var. Bir tanesi bizim tuzlu bademli dediğimiz bir ürün var aslında. Toblerone'un kenarı mavi olanı bu. Bunun içindeki badem daha kıtır. Çünkü tuzlu badem içindeki badem. Bu olağanüstü güzel bir lezzet karması sağlıyor. Bu ürün iyi satıyordu. Bir de bunun üzerine Fruits and Nuts dediğimiz Toblerone'u getirdik. Bu da hem bademli hem içinde işte üzüm vesaire gibi böyle meyve, kuru meyveler var. Dolayısıyla bu da çok iyi sattı. Böyle bir anda Toblerone portföyümüz bizim 6 tane SKU'ya genişledi. Bu pandemi senesi içinde böyle bir yani bazıları eskiden geliyordu zaten, yoldaydı. Ama bazıları da üzerine koyduk. Çikolata mesela böyle bir şey. Yine bisküvide benzer bir şey yaşadık. Yani Milka'nın o zaten bisküvi çeşitleri acayip bir ilgi gördü ve onların üzerine Oreo'nun getirdiğimiz her ürünü, yani biz Cadılar Bayramı'nda işte Oreo Halloween'i getirdik. Yani keşke böyle iki katı getirseymişiz, böyle sattı bitti ürün. Hatta müşterilerden ekstra sipariş geldi. Ya dedik yani biz Cadılar Bayramı için getirmiştik, bayram bitti, biz bir daha getirmiyoruz. Bir dahaki sene ya varsa alalım falan oldular ama... o da öyle. Dolayısıyla iş anlamında da, çalışan anlamında da pandemi sürecini şu ana kadar iyi yönettik ama şüphesiz yani bu zor bir süreç. Biz böyle moralimizi yüksek tutmamız lazım. Şirket olarak moralimizi yüksek tutmayı bir şekilde becerebildik diye düşünüyorum. Bence biz böyle lezzetli ürünler sunarak insanların moralini de yükseltmek gibi bir misyona sahibiz. Ondan dolayı da misyonumuzu iyi yerine getirdiğimizi düşünüyorum naçizane.
Orası kesin. Şimdi diğer lezzetli ürün. Milka uluslararası alanda birçok sponsorluğuyla kayak sporunu sahiplenmek için çok önemli adımlar atıyor. Hepsini takip ediyoruz. Kısbollarından bahsedince akla ilk gelen markalardan biri olma yolunda gerçekten ciddi bir mesafe kaydetti. Bu stratejilerin ayrıntılarını anlatabilir misin? Kayak ve çevresindeki dünya markanıza neler katıyor? Bunları da dinlemek isteriz.
Memnuniyetle. Yani bu zaten Milka kayak konusunu herhalde Türkiye'de en iyi bilen kişilerden bir tanesi de sensin. Bu konuda yaptığın müthiş değerli katkıların var. Şöyle, yani aslında Milka'nın, tabii ben önce bir çikolata kategorisinden başlamak istiyorum. Biraz böyle dinozorlardan başlayalım konuşmaya. Çikolata kategorisine baktığımız zaman birçok kişi, biraz böyle pazarlama jargonuyla konuşacağım, duygusal faydanın en dibine vurmuş durumda. Yani herkes orada duygusal faydanın gerçekten en önemlisinden bahsediyor. Bu da mutluluk. Fakat günün sonunda siz şeye baktığınız zaman ne derler, bu söylemi en iyi altını kim dolduruyor diye baktığınız zaman, o zaman yani Türkiye'de insanlar bir şeyler arıyorlar bunun altını dolduracak. Ben şunu iddia ediyorum. İddia bu. Herhangi bir kanıtım yok. Milka gibi %100 Alp sütünden üretilmiş ve o Alplerin temiz, berrak, bozulmamış, kirlenmemiş ortamından gelen bir marka DNA'sı, bence o markaya bazı şeyleri söyleme hakkını çok daha fazla veriyor. Dolayısıyla da söylemlerin altını doldurmak isteyen tüketiciler, bu beklentide olan tüketiciler bence Milka'da aradığını buldu. Birincisi, markanın DNA'sı ile ilgili baktığımız zaman markanın söylemine inanacak bir sebep arayan tüketiciler bence o sebebi Milka'da buluyor. Şimdi bu sebep ne? Milka, dağların, Alplerin el değmemiş tertemiz doğası ve bu doğadan gelen sütün besleyiciliği, saflığı, temizliği vesaire. Yine bu ortamın içinde Alpler dediğimiz zaman belki de akla gelen bir numaralı şey kayak, kış sporları, her türlü kayak sporları. Ve dolayısıyla da yaklaşık 25 senedir Milka Alpler'deki kayak sporlarının bir şekilde destekçisi. Yani ya sponsorluk oluyor, ya sporcuyu destekliyor, ya orada ciddi bir reklam faaliyetinde bulunuyor. Ki hala, yani dün izlediğim bir şeyde vardı, yarışmada vardı. Dolayısıyla bu aslında Milka'nın DNA'sına girmiş, bu Alpler konseptinin bir derivatifi, bir buradan türev sporu. Ve dolayısıyla da Milka için kayak sporuyla yan yana olmak stratejik bir seçim. Ve bundan dolayı da Milka çok net dünyanın her tarafındaki kayak sporlarının içinde bugüne kadar yer aldı. Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de şöyle bir durum vardı. Bir, evet bunların hepsi geçerli ama kayak sporuyla uğraşan kişiler çok düşük. Adet düşük. Bir. İkincisi, yani bir parça böyle bir elit sporu gibi falan görülüyor kayak. O da haksız değil çünkü yani bizde kayağın sırtını alıp kayak merkezine gidip kayamıyorsun. Yani Erzurum'da, Kayseri'de falan belki biraz olabilir de, yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunu yapabilmek, ki bunlar ana şeylerin ne derler, nüfusun yoğunlaştığı yerler. Bunu yapabilmek çok mümkün değil. Dolayısıyla da bir parça oraya gelmiş. Şimdi şüphesiz Milka'nın bu DNA'sını Türkiye'deki kayağın durumuyla birleştirecek bir anahtara ihtiyaç vardı, bir arayüze ihtiyaç vardı ki o sadece kayak yarışlarında reklam vermek ya da kayak yarışlarına sponsor olmakla olabilecek bir şey değildi. Kayak sponsorluğunu biraz daha popüler hale getirmeye ihtiyaç vardı ve senin de bildiğin gibi buradan biz yola çıktık ve Türkiye'de Milka acaba kayak sporunun gelişmesinin sponsoru olabilir mi diye sorguladık. Dolayısıyla bunu da nasıl yapalım dedik? Türkiye'deki kayak sporcularının gelişmesini sağlarsak, onların bir başarılara imza atmasını sağlayabilirsek, o zaman bu kayak sporu Türkiye'de başarılı hale gelebilir, daha popüler hale gelebilir diye düşündük. Yani şunu unutmayalım, bir sporun gelişebilmesi için onun bir şekilde o popüler olarak halkın günlük konuşmasının içine girmesi lazım. Yani zamanında beyaz gölge olmasaydı Türkiye'de, biz yaşı yüksek olanlar bunu biliyoruz ama basketbol bu kadar gelişir miydi? Ondan emin değilim mesela.
Mümkün
yani
değil. Mümkün değil.
Hepimiz böyle şey zamanında, ilkokul, lise zamanlarında beyaz gölgeyi izleyerek geçirdik bunu. Değil mi?
Tabii.
Dolayısıyla aynı şekilde yine ne bileyim mesela bir ara Kenan Sofuoğlu çıktı. Kenan Sofuoğlu Türkiye'de motosiklet sporunun bir şekilde gündeme gelmesini sağladı. Çünkü yani kaç sene üst üste birincilik kazandı. Süpersport dedi yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda yani tam şeyi hatırlamıyorum kaç sene kazandığını gibi. Dolayısıyla işte şimdi de birçok spor alanında yeni şeyler, atılımlar yapıyoruz. İşte atletizmde son zamanda iyi şeyler geldi. Ve voleybol uzun zamandır iyi gidiyor. Ve biz de bu işin bir ucundan tutalım. Biz de kayağın ucundan tutalım dedik ve hem Türkiye'nin kayak milli takımlarına sponsor olduk. Hem de Kayak Federasyonu'nun sponsoru olduk. Ve bunu da biraz köpürtmeye başladık. Yani işte ne yapalım dedik. Gidelim çeşitli kayak pistlerine yatırım yapalım. Oraya bir Milka şeyi koyalım. İletişimi koyalım. Yine kayakla ilgili Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerinde bir ödül verdik. Yılın Kayak Sporcusu ödülünü verdik. Ki Sıla Kara bu seneki birinci. O da olağanüstü bir sporcu. Yani süper centilmen bir sporcu falan. Onun da hikayesini ayrıca anlatırız. Gibi işi çoğalttık. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle Milka bundan dolayı kayağın içine biraz uzattım lafı ama kusura bakma.
Yo. Peki Türkiye Kayak Federasyonu ile ortak çalışmalarından da bahsettin. Yani onlarla neler tam olarak nasıl ilerliyor? Kayak Federasyonu ile olan iletişimimiz nasıl?
Evet. Ya şöyle yani orada da şunu yapmaya çalıştık. Biz Kayak Federasyonu'na sponsor olup tamam olduk işte anlaşmamız budur. Bu anlaşmanın şartlarına uyuyoruz deyip dolayısıyla buna devam ettirebildik ama biz bir şekilde Türkiye'deki çikolata tüketen kişilerin de bu çorbada bir tuzunun olmasını istedik. Dedik ki biz her paket satışımızdan Milka'yı her satışımızdan belli bir miktarı ayırıyoruz ve bu parayı sene sonunda biz Kayak Federasyonu'na devrediyoruz dedik. Dolayısıyla bu pandemi de buna iyi oldu. Yani pandeminin faydası kayakçılara gibilerinden bir şey bir mantık kurabiliriz. Gerçekten Türkiye'de çikolata satışları arttığından dolayı oradan gelen gelir de yani şeye Kayak Federasyonu'na gelen gelir de arttı otomatik olarak ama yani sadece bu değil. Biz burada Kayak Federasyonu ile Ali Oto şeyiyle vasıtasıyla gerçekten iyi şeyler yapıldığını düşünüyorum. Buralarda daha da yeni bazı projeleri var. Ali Bey'in kendisinin. Onları da zamanı gelince konuşuruz. Henüz hazır değil ama buralarda hiç olmazsa biz bu dünyadaki yarışmalarda listeye sokabileceğimiz bir isim olsun istiyoruz. Yani
ne güzel işte, olur.
Liste, yani ilk 40'a girse yeter. Öyle söyleyeyim. O listede bir isim olur. Yani kayakla atlamada Fatih Arda var. O belki girebilir. Kayaklı koşuda yine Ayşenur girebilir. Alp disiplininde çok daha farklı isimler var. Sen de biliyorsun. Bizim Özlem var. Yine birçok isim var. Yani bizim aslında kayağın yani enteresan bir şekilde sadece Alp disiplininde falan her kategorisinde isim çıkartabilecek potansiyele sahip bir havuzumuz var. Önemli olan onlara bu imkanı verebilmek, önemli olan onların buralarda kendilerini gösterebilecekleri bir ortam yaratabilmek. Yani bunu tek başımıza biz yapamayız ama hiç olmazsa bir nebze bizim katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize.
Hiç bir nebze diye düşünme. Ben şimdi bütün bu kayak ekosisteminin içindeyim. Ve bu bahsettiğin arkadaşlarla da sürekli beraberiz. Hatta biraz önce bir arkadaşımız da yine Arda mesaj attı. İşte İstanbul Erzurum'a gelmiş. Bir konuşalım, görüşelim abi dedi. Aslında vermiş olduğun onlara çok büyük bir güç var. Yani bir dünya devi, bir markayı onların arkasında bir güç olarak veriyorsun. Sadece bunu bir şey olarak değil, bir marka olarak değil, know-how'ınla, iletişiminle, yol göstermeyle, coachinginle. Yani ben artık şunu düşünüyorum. Kayak ve kayakla beraber gelen bu alanların hiçbirinde bizim sporcularımız yalnız değil. Bir marka var ve bu markanın bütün guidance ile beraber hareket ediyorlar. O nedenle bence Türkiye'deki bu alandaki sporcular da şanslı. Umarım bahsettiğim gibi o derecelerin hepsi çok hak ettiğimiz dereceler. Umarım inşallah onları da kısa sürede alırız. Senin sporcu kişiliğini de ben biliyorum. Yani bir bakıyorum çok uzun kilometreler yüzüyorsun. Bir bakıyorum trail parkurlarındasın. Bir bakıyorum Tuz Gölü'ndesin. Sporla çok iç içesin. Bu senin DNA'nda var. Yani o bir hayat kültürün, yaşam kültürün. Peki Mondelez şirketi de bu spora çok önem veriyor. Bu da senin vizyonunla geliyor biraz diye düşünüyorum. Mondelez'in spor yatırımları ve spora daha fazla önem vermesiyle ilgili neler söyleyebilirsin?
Ya Mondelez aslında gayet sporcu bir şirket. Yani bu benim değil de daha çok şirketin bir kredisi. Çünkü şirkette çalışanların hepsi spor yapmaya çok meraklılar. Ve madem böyle, o zaman hep beraber organize olalım. Biz bir takım halinde yarışalım haline geldik. Ve bugün en kolay yapılacak spor koşu. Yani biz çok uzun mesafe diyemeyeceğim. Yani ultra trail falan yapmıyoruz ama biz bir yarım maraton koşucusuyuz şirket olarak, öyle söyleyebilirim. Burada da yani yaptığımız şey basitçe şuydu. İlk başlarda kendi kendimize koşuyorduk. İşte hadi gidelim Belgrad Ormanı'nda koşalım, gidelim Caddebostan'da koşalım falan filan derken. Sonra ya acaba işte beraber Couples Run'a mı katılsak? Şimdi bu şeyin uzun etabın yaptığı böyle güzel renkli çalışmalar vardı. Couples Run 3 kilometre bir şey değil, eşinle katılıyorsun falan filan. Aa çok güzel bir şey, böyle hafta sonunda aile aktivitesi, hadi gidelim buna başlayalım falan filan dedik. Ondan sonra yani o uzun etap bu işleri çok iyi yönetiyor. Çünkü ondan sonra biz aldık bu sefer, ya dedik gece koşusu diye bir şey var, hadi gece koşusuna gidelim. Nedir 6 kilometre? Abi bir şey değil, 6 kilometre koşulur, tamam gidelim gece koşusu. Şeyleri, lambaları taktık Belgrad Ormanı'nda gece koşusu. Evet. Aynen. Ondan sonra ya bir dakika, ulan bu iş iyiymiş. Yani biz bu işi nasıl daha şey yapabiliriz, köpürtebiliriz. Ondan sonra başladık oradan. Bir dakika arkadaşlar, biz dedik bir takım kuralım. Bir adımız olsun. Tamam, ne olsun adımız? Randelez olsun. Aa çok güzel, uydu da böyle, kulağa da hoş geliyor. Tamam, Randelez. Bir logo yapalım. İşte ne? İşte kızlı erkekli koşan bir takım olsun. Okey. Şeye de, kadınlara da biz yeterince önem veren bir logo kurduk. %50 kadın görünen bir logomuz var. Sonra peki bir tane bizim formamız olsun. Gittik kendimize kışlık yazlık formalar yaptırdık. Ondan sonra her türlü aksesuarla falan filan. Sonra peki arkadaşlar biz şey yapamıyoruz. Yani sürekli koşuya gidemiyoruz. Ama herkes kendi çevresinde bir yerde koşuyor. Biz bunları bir aplikasyon üzerinde toplayalım. Bir aplikasyonda kendimize bir tane randelez grubu kurduk. O aplikasyon üzerinde herkes çıktığı zaman alkışlıyor, ıslık çalıyor falan filan. Hadi yürü koçum sen yaparsın gibi böyle bir şeye girdik. Bu da iyi gitti. Ondan sonra baktık böyle aylık kilometreler acayip artıyor. Arttıkça gidiyor. Ve yine biz Doğu Avrupa'nın içinde bir bölgeyiz. Doğu Avrupa'da baktık. Bir dakika ya, Rusya'da çok iyi koşanlar var. Onları da aldık gruba. Rusya'da çok iyi koşan var. Ukrayna'da çok iyi koşan var. Kazakistan'da koşanlar var falan filan derken onlar da girdi. Grup çoğaldı. Grup artık oldu. Uluslararası bir grup. Ondan sonra bu sefer dedik ki okey biz birleştirelim. Yani mesela Moskova'daki yarışa gidelim. En son 2019 yılında Luzhniki Maratonu var şeyde Moskova'da. Luzhniki stadı vardır şehrin içindeki Olimpik stad. Oradan başlayan bir maraton var. Onun yarım maratonunu koştuk. Beraber 21 kilometre. Grup tabii bizim normal 50 kişimiz gelmedi oraya. Normalde 50 kişi falan koşuyoruz biz. Yani 39. Avrasya Maratonu'na 50 kişi katılmıştık, öyle söyleyeyim. Ve o kadar güzel bir şey ki bu. Yani şirketin genel müdürü de orada, fabrika direktörü de orada, stajyer de orada, fabrikadaki işçi de orada. Herkes beraber koşuyor. Ve biz bir takımdık. Yani orada 15 kilometre koştuk diye hatırlıyorum. Sonra böyle 10 kilometre, 15 kilometre, 21 kilometre. Sonra baktık ya biraz daha şey yapalım, ne yapalım? Tuz Gölü Maratonu'nu koştuk mesela. Yine uzun etabın olağanüstü bir parkur, olağanüstü bir organizasyon. Her şey çok güzel. 21 kilometre güneşin altında, Ağustos sıcağında çok çok güzeldi. Yani bu hakikaten pandemiyle biraz böyle herkes kendi başına koşmaya başladı ama biz soluklu bir şekilde bu işe devam edeceğiz gibi görünüyor.
Sevgili İhsan, çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbetti. Başarılarını tekrar duymak için sabırsızlanıyoruz. Kendine çok çok iyi bak.
Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten beni buraya davet ettiğiniz için olağanüstü güzel bir fırsat. Çok gururlandım. İnşallah hep beraber rahat, özgür bir şekilde spor yapabileceğimiz günlere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakal.
Bay bay.
Bay bay. Podcast dinle.